tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, ben kitap armağanımız için, dinleyicilerimizin bize soruları, yorumları için telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından bu hafta Türk tarihinin, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini konuşacağız. Belki de giriş yapacağız Güray hocam.
Evet, bugün Türk tarihinin yine en önemli yenileşme hareketlerinin başladığı bir dönem olan Lale Devri üzerinde konuşacağız. 17. yüzyılın başları, 18. yüzyılın başları ve 17. yüzyılın sonları, tam da 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonraki olaylar. Bugünkü programımızın konusu.
Evet. Ve Güray hocam, bir de her hafta olduğu gibi kitap armağanımız var. Kitap armağanımızda yine Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından çıkan çok kaliteli bir baskı hocam. Ben yazar hocamızı tanımıyorum. Kitap hakkında da bir fikrim yok. Hem ben hem dinleyicilerimiz için tanıtır mısınız Güray hocam?
Evet, memnuniyetle. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2018 yılında çıkmış olan bu güzel eser Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu hocamız tarafından kaleme alınmış. Osmanlı'nın sosyal, siyasal ve iktisadi yapısını ele alıyor. Sosyokültürel ve iktisadi yapısı itibariyle Osmanlı Tarihi adlı eser gerçekten çok önemli bir çalışma ve yeni bir çalışma. Bir taraftan da onu da belirteyim. Çünkü ilk baskısı ve ilk defa özgün bir eser olarak sahaya çıkıyor. Bu güzel eser Osmanlı Devleti'nin yapısını 2018 yılı itibariyle ele alıyor. İçerisinde Osmanlı iktisadı, para politikası, sosyal olayları, sosyal gruplar ve devlet yapısı ve toplum yapısı bütünüyle ele alınıyor. Gerçekten de din, devlet ve sosyal hayat bakımından bileşke bir eser. Talihli dinleyicimiz gerçekten talihli. Çünkü yeni bir eser bu. Evet, onu da belirteyim. Yani.
Hocam, yeni kuşak tarihçilerden Mübahat Kütükoğlu hoca, çünkü çok kapsamlı bir kitap yazmış. Bu kadar birikim.
Mübahat Kütükoğlu şu an itibariyle de hayatta olan, gerçekten duayen ve hayatta olan bir emektar tarihçimizdir. Kendisinin Türk tarihçiliğine ve dünya tarihçiliğine çok önemli katkıları olmuştur. Bunlar arasında önemli yayınları var. Başka yayınları da var kurumumuzdan. Mesela Osmanlı belgelerinin dili, Diplomatika adlı eser. Gerçekten Osmanlı Türkçesinin iyi öğrenilmesi, hat ve divani yazıların nasıl öğrenileceği gibi örneklerle dolu. Güzel bir eser. Osmanlı vesikalar üzerine kitabı var. Türk Tarih Araştırmalarında Usul isimli bir kitabı daha var. O da Tarih Araştırmalarında Usul ismini taşıyor. Ve Türk Tarih Kurumu yaklaşık 40 yıldır o kitabı hemen hemen her yıl basıyor. Onun da gözden geçirilmiş olarak 2018 yılında basılmış olan nüshası var kitabımızda. Ve gerçekten de klasik bir eser haline gelmiştir tarihçiler arasında. Mübahat Kütükoğlu çok bilinen, kalemiyle tanınan bir isimdir. Yoksa popüler yönüyle değil de kalemiyle, ilmi gayretiyle ve öğrencileriyle bilinen bir insan.
Hocam zaten
ona burada Allah sağlık, uzun ömür vermiş, versin, daim olsun, eksik olmasınlar diyoruz. Hocam, bu güzel kitabı gerçekten de bugünkü talihli dinleyicimiz zevkle okuyacaktır. Talihli bir kişi olduğunu da hissedecektir.
Hocam, şimdi bazı şöhret isimlerle, popüler olmuş isimlerde bilim insanlarını az önceki sizin söylediğinizi açmak anlamında vurgulamak istiyorum ben de. Ayırmak lazım. Bazı insanlar şöhreti seviyorlar. Bazı insanlar da oturuyor yalnız kalemiyle çalışıyor galiba. Mübahat Hoca da bu gruptan Güray Hocam.
Evet, aynen bu şekilde değerlendirebiliriz. Mübahat Hoca gerçekten araştırma gayretiyle ve kalemiyle tanınan birisidir. Çok da öyle popülerlik derdi olmayan bir akademisyendir. Gerçekten de ürün olarak ortaya koymuş olduğu pek çok eser bugün itibariyle klasik hale gelmiştir. Bizim Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bütün yazıları ve kitapları da aynı üne kavuşmuştur. Bu eser de kavuşmak üzeredir. Bunu da belirteyim. Bu inançtayım. Çünkü bu eserin basılmasında katkım oldu. Bir şekilde basılmasına teşvik edecek münasebetlerimiz oldu Mübahat hocamızla. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine de bu güzel eseri Türk Tarih Kurumu'na ve tarihçiliğimize kazandırdığı için. Sağ olsunlar.
Ben buradan Neslihan'a sorayım Hulusi Hocam. Neslihan hocamızın niye televizyon programlarını geri çevirdiği de böylelikle anlaşıldı galiba. Güray Kapık hocamızın. Kurumdan haberlerimiz var mı? Tarih dünyamızdan haberlerimiz var mı? Gelişmeler var mı Güray Hocam?
Türk Tarih Kurumu olarak bu hafta sonu itibariyle Mirya Kefalon Zaferi'nin 843. yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Isparta Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin işbirliğinde Isparta'daki Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, özellikle pazar günü de kutlama etkinlikleri var. Gelendost meydanında, Gelendost Belediyesi'nin ev sahipliğinde olacak kutlama çalışmaları ve etkinlikleri. Tabii bu kapsamda panel, çalıştay ve anma toplantıları, gösterileri olacak. Bütün kamuoyunu da bilgi sahibi olacak şekilde özetleyecek olursak, Mirya Kefalon Zaferi Türk tarihinin gerçekten unutmaması gereken, tarihçiliğimizin ve milletimizin kimlik kazanmasında etkili olan bir savaştır. Anadolu'nun kesinlikle vatan olmasında, Türkiye'nin kuruluşunda, yani Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılmasında, Diyar-ı Rum isminin Diyar-ı Türkiye şekline dönüşmesinde, ki batılı seyyahların artık Türkiye ismini 12. yüzyıldan itibaren kullandıklarını görüyoruz ki bu da Mirya Kefalon Zaferi'nin 1176 yılının 17 Eylül'ünde gerçekleşmesinden sonradır. Böylece gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 12. yüzyıl gerçekten Anadolu'nun tapusunun el değiştirdiği ve Türklere ram olduğu bir yüzyıldır. Ve bunun adı da Malazgirt'ten sonra Mirya Kefalon'da konulmuştur. Mirya Kefalon Zaferi mutlaka unutulmaması gereken, daima olayın detayıyla da birlikte hatırlanması gereken çok önemli bir dönüm noktasıydı. O zamanın güçlü Roma hükümdarı Manuel Komnen, çağının en güçlü ordusunu bütün Avrupa'dan da yardım isteyerek kurmuştu. Ta İngiltere'den, Almanya, Fransa ve İtalya'dan, İspanya'dan şövalyeler getirtmişti. Ordusunda Hristiyanlaştırmış olduğu Türk askerleri de vardı. Ama bütün bunlarla birlikte çok güçlü bir ordu kurduğuna inanıyordu. Ve 2. Kılıç Arslan ise Anadolu'daki beylerle birlikte bir ittifak sağlayabilmiş bir sultan olarak Konya başkentinde ülkesini hocam, savunmak güçlü, için çaba gösteriyordu.
Çok güçlü olduğunu sanıyorduk. Perişan oldu. Güray Hocam burada şu soru akla geliyor hemen. Tabii yalnızca Türk Tarih Kurumu'nun değil ama Türk Tarih Kurumumuzun öncülüğünde bir harita çalışması yapılabilir mi? Ve bu harita çalışması da müfredata yayınlanacak kitaplara girebilir mi? Bugünkü yer adlarıyla birlikte. Çünkü Çivril'de değil savaş. Gölün altında kalmış. Artık Profesör Doktor Refik Hoca'nın çabalarıyla bu anlaşıldı. Bu müfredata herhalde daha girmedi.
Şimdi hala çalışmalar devam ediyor. Saha ile ilgili çalışmaları özellikle belirteyim. Biz Türk Tarih Kurumu olarak bilimden ve belgeden yanayız. Yani Türk tarih bilimi neyi kabul eder, tarihçilerimiz neyi onaylarsa mutlaka bu zaferin mekanı ve anması da orada yapılacaktır. Onu da baştan ilan ettik ve ilan etmeye de devam edeceğiz. Ancak şunu belirteyim ki bütün dünya tarihçileri ve bu sahaya yönelmiş olan araştırmacılarımız 10'da 8 oranında kesin bir şekilde göller bölgesini ve Eğirdir Gölü civarını işaretlemektedir. Dolayısıyla bizim için bu bir veridir ve bilimin gösterdiği yöndür. Bunu göstermek ve temsil etmek anlamında biz tarih olayını anmakla sorumluyuz. Yani sonuçta mekanlar geçici olabilir ve kalıcı olan buradaki anlamdır ve vurgudur. Yani Mirya Kefalon Zaferi sonuçta Çivril'de de olsa, Konya'da da olsa, Isparta'da da, Afyon'da da, Antalya'da da olsa bizim için taşıdığı anlam Anadolu'nun vatan hepsinden olmasıdır. Evet. Vatan olması noktasında, savunma noktasında gösterilen gayrettir ve bir vefadır. Tarihçiliğimizin en önemli olaylarından birisi olduğu için. Evet. Ki o zaman itibariyle baktığımızda bugünkü Türkiye il planlaması yok. O zaman için Selçuklu devlet idari yapısından bahsediyoruz. Ve Konya devletinin, yani Konya Selçuklu Sultanlığı'nın sınırları neresiydi? Bu gerçekten de o çağın coğrafya anlayışına göre ele alınması gereken bir konu.
Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı'nın sosyo-kültürel ve iktisadi yapısı Mübahat Kütükoğlu Hoca tarafından kaleme alınmış mükemmel bir kitap. Şanslı dinleyicimiz bugün, bu hafta daha da şanslı diye Güray hocamız zaten vurguladı kitabın önemini. Ve sorularınız, yorumlarınız olacak. Bütün bunlar için yapmanız gereken basit: 463 34 19, 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum: 463 34 19 ve 463 34 21. Bir safa bahşedelim, gel şu değirin aşade. Gidelim serverevanım, yürü sağda abade. İşte üç çifte kayık iskelede amade. Gidelim serverevanım, yürü sağda abade. Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan. Mai teslim içelim çeşmin ev peydadan. Görelim ab-ı hayat aktığın ejderhadan. Gidelim serverevanım, yürü sağda abade. Hocam, şair Nedim, meşhur şiiri, evet, ve Lale Devri.
Lale Devri, Türk tarihinin en önemli yenileşme hareketlerinin de başladığı bir dönemdir. Bu isimle anılması da gerçekten ilginç ve dikkat çekici bir durumdur. Ve tarihte böyle bir bitki ismiyle anılan, süs bitkisinin adını taşıyan bir başka dönemde göstermek zordur. Gerçekten de yaşandığı dönem itibariyle Osmanlı Devleti'nin sosyal reformlara başladığını söyleyebiliriz. Sosyal, bilimsel ve hatta baktığımız zaman kendi içerisinde kültürel diyebiliriz. Bir yenileşme çabası içerisine girmiştir.
Hocam,
eğitimsel
biz,
bir çaba içerisine
girmiştir. Biz böyle bilmiyoruz. Sarayda oturuldu, şiirler söylendi, müzik dinlendi, yenildi, içildi. Bu 12 yıllık dönem bizim zihnimizde bu şekilde yer alıyor.
Şimdi devletlerin yükselişleri bazı konulardaki farklılıklarla hissedilir, görülür. Büyük imparatorluklar sanat güçleriyle ve edebiyat güçleriyle de kendilerini gösterirler. Bu gösterdikleri zaman da onun en zirveye ulaştığını temsil eder. Bu şekilde baktığımızda gerçekten Lale Devri'nin Osmanlı Devleti'nin duraklaması ya da gerilemesi gibi görülebilecek bir noktada ortaya çıktığını söyleyebiliriz, ama şunu da belirtelim: tarih hiçbir zaman duraklamış bir dönem değildir. Yani tarih sürekli olarak değişir, ilerler ve birbirine bağlı olaylar zincirinden oluşur. Durakladığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla olaylar birbirinin devamıdır. Ve Osmanlı Devleti Kanuni döneminde neyse, 2. Selim Han döneminde neyse, 4. Murat Han'da neyse, bir o gücüyle, hatta artarak bir güçle yoluna devam ediyordu. Yani ilerliyordu. Yavaş kaldığı için biz gerileme diyoruz. İlerlemesini biraz Fatih dönemine kıyaslarsak, evet, Osmanlı Devleti fetih politikaları açısından bir durağanlık, gerileme, hatta küçülme bile yaşıyor olabilir.
Hocam, söylediğiniz yöntem olarak önemli. Göreli yani.
Göreceli bir şeyden bahsediyoruz. Yani Osmanlı Devleti kendi iç dinamikleri açısından bir takım değişiklikler, yenilikler ve ilerlemeler de yaşıyor. İşte biz bundan dolayı Lale Devri'nde artı ve eksi yönleriyle Damat İbrahim Paşa'yı, 3. Ahmet Han'ı değerlendirebiliriz. Sosyal politikalar yönüyle baktığımızda gerçekten de dikkat çekici yenilikler var. Bütün dünyanın gitmekte olduğu yönü tanıma endişesi öne çıkmıştır ve hatta bu konuda reformların da başladığını söyleyebiliriz. Mesela matbaanın getirilmesi olayı çok önem arz eden bir konudur ve kitapların artık matbaa ile basılmaya başlaması. Evet, çok sayıda kitap basılmamıştır ama sonuçta bilim ve kültür merkezi olma iddiası devam eden bir devletin kültür sahasındaki yenileşme düşüncesinin gittiği yönü de gösterir. İstanbul bir bilim ve kültür merkezi olmaktan geriye doğru evriliyor muydu? Eğer böyle giderse evrilecek miydi? Evet, bunun farkındaydı Osmanlı hükümdarı. Osmanlı hükümdarı ve devleti şunu çok iyi fark etti. Eğer İstanbul'dan bilim ve kültür merkezleri el değiştirerek Avrupa'ya ya da başka bir coğrafyaya kayarsa, orası aynı zamanda siyasi, askeri merkez olacaktır, olabilecektir. Tehlike buydu. Bunu fark eden Osmanlı Devleti ilk defa çok ilginç fermanlar yayınlamıştır. Mesela İstanbul'dan yurt dışına kitap satışını yasaklamıştır. İstanbul'un il dışını, yani başkentin dışına kitap çıkışı yasaklanmıştır. Çok ilginç bir şey.
Evet
Bu
hocam.
fermanla oluyor ve gümrükte yasaklı olan maddeler içerisine kitap ekleniyor. Çünkü İstanbul'dan yurt dışına kaçırılacak bir bilim eserinin İstanbul'un ve Osmanlı Devleti'nin gerilemesine neden olacağı düşüncesi var burada. Sebebini de açıkça yazmış zaten ferman. Osmanlı bilim ve tekniğinin ve Osmanlı'ya gelmiş olan bilim ve teknolojinin başka ülkelere kaçırılması ve oralarda bilim ve teknolojinin artması Osmanlı Devleti'nin yenilmesine sebep olacaktır gibi maddeler var. Bu çok bu çağdan baktığımızda ilginç, belki komik bir yasakmış gibi görünüyor. Kendi çağı içerisinde ise Osmanlı Devleti ben hala dünyanın bilim ve teknoloji merkeziyim demek istiyor. Yani
Hocam
öyle
bunu
olmak istediğinin de delili var. Evet, başka yerde bir bilim ve teknoloji varsa matbaayı da getirdim demek istiyor.
Hocam burada bence başka bir şey daha var. Bilmiyorum, sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Bilim, sanat, teknoloji olmazsa devlet hükümdarlığı, devletin geleceği olmaz gibi bir yaklaşım da var sanki.
Evet, Osmanlı hükümdarı ve devleti gerçekten bu konuda her ne kadar değişen sistemde Ekber ve Erşed sistemi içerisinde yaşıyorlarsa da tahta gelecek olan şehzadelerin her birisi, aile üyelerinin her birisi bu konuda çok bilinçli olarak yönlendiriliyor, yetiştiriliyorlardı. Ve bilimden, teknolojiden azade bir devlet düşünülemez. Yüksek medeniyet de düşünülemez. Medeniyetin ortaya çıkışının temel sebebi bilimdir. Ve ekonomi dediğimiz iktisat yönetiminde de gerçekten ciddi tedbirler alındığını görüyoruz. Damat İbrahim Paşa'yı pek çok açıdan eleştirebiliriz. Eleştirebileceğimiz noktalar da bulabiliriz. Ancak şunu belirteyim ki Osmanlı Devleti duraklama ve gerileme dönemlerinde en zirve ekonomik refaha Damat İbrahim Paşa zamanında kavuşmuştur. Bu da bir gerçektir. Yani Lale Devri'nde Osmanlı ekonomisi ferah bir ekonomidir. Ve bunun da göstergeleri vardır. Artık padişahın, devletin bir ekonomik sorunundan bahsetmiyoruz. Lale Devri'nin böyle bir güzelliği var. Evet, neden böyle? Peki o zaman neden sona erdi Lale Devri? Bunlara bakalım. Sona ermesinin de sebepleri vardır. Çünkü bu ekonomiyi değerlendirirken vatandaşın bir kısmında huzursuzluklara neden olacak bir takım şeyler, uygulamalar yapıldığını görüyoruz ve aslında Lale Devri'nin bitişinde de bir tahrik ve operasyon olduğunu unutmamalıyız. Osmanlı Devleti'nin bu yeniliklerine son verecek bir harekat planlandığını da düşünebiliriz. Yani bir yenileşme karşıtı kesimde var. Şimdi şöyle düşünün. Yenileşmektesiniz ve güçlenmektesiniz. Bunu kim istemez?
Düşman istemez hocam.
Evet, işte aynı şeyin Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda da yaşandığını, 19. yüzyılda da yaşandığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi içerisinde de yaşadığı bir mücadele olduğunu görmek lazım. Yani inkılapçılık ve yenilikçilik dediğimiz şeyler bir milletin karakterinde olması gereken medeniyet yarışıdır bu. Yani muasır medeniyetin üzerine çıkmak diyoruz değil mi? O zaman da var bu. Osmanlı Devleti kendisini hep yukarıda bir tahta, medeniyetin zirvesinde görmek istiyordu. Bunun için yenilikler yapıyordu ama bu yeniliklerin bir isyanla tamamının yangınla yok edildiğini görüyoruz. Matbaa dahil hepsi tahrip edilmiştir. Bütün saraylar, köşkler, lale bahçeleri hedef alınmış. Tamam, lale bahçesi olmasın her yer diye düşünüyorsak başkentin güzelleşmesiyle ilgili bir şey. Bugün Ankara'mızın ya da bir ilimizin, ilçemizin güzel olmasını kim istemez? Böyle baktığınızda konuya herhalde medeniyet telakkisi açısından farklı bir noktaya gelmiş oluruz. Yani Lale Devri denilince hep oyun, eğlence, zevk ve bundan dolayı halk isyan etmiş. Bu başka bir şey. Halk bunu görmüyor çoğu zaman zaten. Gördüğü noktalar var ama görmediği noktalar da var.
Hocam peki burada
Yani
ben soracağım şimdi size, Osmanlı'nın iç ekonomi politiği anlamında değerlendirdiğinizde ve halk-devlet ilişkisi anlamında da değerlendirdiğinizde ne tür bir çelişki vardı? Halk tamamen yoksul ve kültürel ortamlardan şuradan buradan kopuk. Gerçek dışı bir yaklaşım mıydı? Lale Devri'nin bir yaklaşım olduğunu anlıyoruz. Bir dönem değil yani. Evet.
Şimdi bir halkın ya da toplumun refahının güçlenmesi için nelere bakarız? Ekonomik göstergelere değil mi? Ekonomik göstergelere baktığınız zaman alım gücü yükselmiş, ekonomi, paranın değeri artmış Lale Devri'nde. Bir başka husustan bahsedelim. Mesela devlet adamlarının hayri olarak kurmuş oldukları, yani halk için, toplum için kurmuş oldukları vakıfların sayısı Lale döneminde artıyor. Bunlar birer göstergedir. Sosyal devlet anlayışının arttığını görüyoruz Lale döneminde. Demek ki isyan etme ihtimalinin de daha az olması lazım. Mesela sokak ayaklanmaları, eşkıyalık faaliyetlerinde de azalma var. Bunun da bir gösterge olarak ele alınması lazım.
Peki hocam.
Asayişin sağlanmasında bir sorun yok.
Neslihan'dan haber gelmeden ben hemen ara veriyoruz diyeyim. Şimdi hocamıza başka sorularımız da olacak. Sizin sorularınızı da bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla devam ediyoruz. Lale Devri'ni değerlendirmeye değerli dinleyicilerimiz. Sizler de fark etmiş olacaksınız ki ben de farkındayım. Hocamızın yaklaşımı son derece farklı. Ve yine soruyorum hocam, o zaman bu isyana, yani Lale Devri'ni sona erdiren patronu Halil isyanına neden olan nedir? Yani müterrik sebep nedir?
Tabii esnafın rahatsızlığı önceden bu yana devam ediyor. 17. yüzyılda, hatta 16. yüzyılın sonlarından itibaren esnaf teşkilatında bozulmalar devam ediyordu. Başlamış ve hız kazanmıştı. 18. yüzyılda İstanbul esnafı açısından veya Anadolu'daki esnaf da önemli ölçüde buna dahildir. Bir büyük sıkıntı var. Bu nedir? Yerli üretimin rekabet etmekten uzaklaşması ve tekel, yani gediklik anlayışının başlamış olması. Esnaf bireysel anlamda bazı tepkileri göstermekle birlikte organize bir yapıya da kavuşmuştur bu dönemde. Tabii esnafın kendi içerisindeki huzursuzluğu askerle de birleşince doğrudan doğruya bir iç ayaklanmaya doğru, İstanbul ayaklanmasına doğru konunun evrildiğini görüyoruz. Ve patrona Halil isyanı ismiyle bildiğimiz bir isyanla Lale Devri sona ermiştir. Damat İbrahim Paşa öldürülmüş, padişah halledilmiş ve bu dönem kapanmıştır. Tabii ki bunun sebepleri içerisinde eğlence halkın hayatının zıttına ve aslında biraz da abartılı olmuş olduğunu anlıyoruz. Bütün kaynaklarda bu ortak bir dille ifade ediliyor. Bu kısmı büyük oranda doğruluk arz ediyor. Ancak bunun bir tahrikle, nasıl bir tahrikle ortaya çıktığını da tespit etmemiz gerekiyor. Ekonomi yönetiminde başarılar var. Askeri yönetimde de başarılar var. Baktığımız zaman Pasarofça anlaşmasıyla başlayan Lale Devri'nin aslında Avusturya'dan bazı toprakları kazanma, yeniden elde etme şeklinde olduğunu görebiliriz.
Hocam oraya geçmeden bir soru.
Aynı zamanda Mora ve Dalmatça kıyılarında Osmanlı'ya yeniden dahil olduğunu görüyoruz.
Hocam siyasal gelişmelere geçmeden önce şunu da sormak istiyorum size. Yine bu mikrofonlarda sık sık atıfta bulunduğumuz gibi Türk Tarih Kurumu Başkanımız hocamız Profesör Doktor Refik Turan'ın şu ifadesini duymuştum ben. O dönemde dahil olmak üzere, bugün de dahil olmak üzere yönetenle yönetilen arasında, altla üst arasındaki mesafenin fazla açık olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bazı konuşmalarında da dile getirdiği üzere, örneğin valilere, kaymakamlara, devletin ilgili diğer yöneticilerine halkla iç içe olmaları ve bu mesafeyi daraltmaları gerektiğini söylüyor. Bu dönemdeki bu isyanın sebeplerinden biri de bu olabilir mi hocam?
Tabii 100 yılı aşkın bir süredir devam eden ekonomik sıkıntıların bir anda ortadan kalkması, bütün toplumsal tabakalardan bu sorunun kalkmış olması söz konusu olamazdı. Kısa bir sürede olsa Lale Devri'nde refahtan bahsedebiliriz ama bu bütün toplumu kapsayan bir refah olmadığını anlıyoruz. İsyanın temelinde de bunlar var zaten. Bir ticaret sektöründeki duraklamalar ve esnafın, üretici esnafın yaşamış olduğu sıkıntılar, özellikle ahilik sisteminin bozulması neticesinde yine Yeniçerilerin işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Yeniçeriler büyük bir tahrik meydana getiriyorlar halk üzerinde. Özellikle esnafa haddinden fazla vergi konulması ve üretimin tüketim ile dengesiz bir şekilde vergiyle birleşmesi neticesinde esnafın ezilmesine dönüşmesi. Yani vergi var ve bunun ötesinde üretim sektöründe dışarıdan gelen mamuller de bu dönemde yerliyle rekabet etmeye başlıyor. Ve yerli üretimin bundan dolayı teşvik edilmesi amacıyla Anadolu'da ilk kez yerli fabrikaların kurulması düşüncesi var. Lale Devri'nin böyle önemli bir atılım sağladığını da söyleyebiliriz. Yerli esnafın eliyle İstanbul'da ve Anadolu'da üretimi sağlayacak Avrupa'daki gibi bazı fabrikaların kurulması düşüncesinden bahsedebiliriz. Yani üretim sektöründe dokumacılıkla ilgili yenilikler isteniyor. Mesela biliyorsunuz Avrupa'da da sanayileşmenin ilk hamlesi dokuma sektöründe gerçekleşmiştir ve İngiltere'dedir. Avrupa'da bazı hocam, ticari yani sektörler, yeni ticari sektörler ortaya çıkacağına dair emareler vardı. 17. yüzyılda bunlar görülmüştü ve Osmanlı bunları takip ediyor. Kendi ekonomisine de yansımaları var. Ve Ümit Burnu'nun keşfinden sonra Hindistan ticaret yollarının Osmanlı Devleti açısından gelir ve gider dengesi açısından pek fazla bir yarar sağlamadığı anlaşılıyor.
Yani rekabet edebilmek için üretimi artırmak gerektiği o dönemde de devletin
malumu. Tabii Lale Devri'ndeki fabrika ve seri üretime geçme düşüncesi ve gediklik düşüncesiyle birleşen bu anlayış daha küçük esnaf rahatsız etmiştir ve küçük esnaf isyan etmiştir.
Direniş getiriyor.
Burada evet, yenilikçiliğe karşılık vardır yine baktığınız evet. Zaman. İşin özünde yine ekmeğini kaybeden bir kısım esnaf vardır ama diğer taraftan da devlet endüstrileşmeyle ilgili bir yenileşme çabası içerisindedir. Yani iki tarafında kendine göre gerekçeler var. Sosyal olayı böyle anlamak, çözümlemek
gerekiyor. Çelişki burada yani hocam.
Tabii evet. Çatışma var neticede.
Güray hocam zamanımız daralıyor. Dışarıda içeride siyasal gelişmeler Lale Devri'ne ilişkin kayıtlarımızda ne var?
Lale Devri'nde özellikle 1717 yılında Nişancı Mehmet Paşa'nın sadrazamlıktan azledilmesi üzerine yerine Nevşehirli damat İbrahim Paşa getirilmiştir. 1717 yılından 1730 yılına kadar 13 yıl boyunca devleti yönetmiş olan asıl da sadrazam damat İbrahim Paşa'dır. Damat İbrahim Paşa'dan günümüze pek çok eser kalmıştır. Onu da belirteyim. Nevşehirli damat İbrahim Paşa diyoruz. Gerçekten bugün Nevşehir ilimizde ondan kalan çok geniş bir külliye var. Onun vakıf eserleri var. Kendi çıktığı şehrini de ülkesini de çok seven bir kişiydi. Anadolu'ya yatırım yapma geleneğinin bu dönemden itibaren arttığını söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti ilerleme ve yükseliş devrinde 17. yüzyıla kadar hatta daha çok Balkanlara inşaat faaliyetlerinde bulunan bir devletti. Ancak 18. yüzyıldan sonra Anadolu'da yapılan inşaatların da arttığını görüyoruz. Bu yenileşme hareketleriyle de birliktedir. Yani artık öze dönüş ve geri tekrardan Anadolu'nun inşası ve yenilenmesi çabası söz konusudur. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında Anadolu'ya nasıl bakıyordu? Anadolu ne de olsa kendini doyurmuş, gelişmiş bir yer olarak bakıyordu. Ancak bu ihmalkarlık 10 yıllar ve 100 yıllara sari olunca artık Anadolu'nun da bir geri kalmışlığının söz konusu olmaya başladığını görüyoruz ki işte ilk defa bunu fark edenlerden birisi damat İbrahim Paşa'dır. Kendi memleketi başta olmak üzere bütün Anadolu'da 18. yüzyıl hükümdarları ve sadrazamları, devlet adamları gittikleri her yerde eserler yaptırmaya başlamışlardır. Bu dikkati çeker. Tabii 16. yüzyılda da var benzeri bazı örnek uzak diyarlarda yapılmış eserler, İshak Paşa Sarayı gibi ama çok az sayıda gösterilebilir diyebilirim.
Küre hocam dışarıdaki durumumuz ne o tarih itibariyle?
Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleriyle olan münasebetlerinde, özellikle Kuzey Avrupa devletleriyle, Polonya ile olan münasebetlerinde bazı sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Lehistan'da büyük çatışmalar meydana gelmişti ve bu bölgeden Osmanlı'ya sığınmış olan önemli bir tarihçi ve aynı zamanda sanatkar olan Dimitri Kantemir'in hayat hikayesini biliyoruz.
Hocam Kantemir sanki Türkçe gibi bir Türkçe ses dizinin şeyine uyuyor da.
Dimitri Kantemir kendisi hayatını ve tarih hatırasını yazmış. Önemli bir de musiki eseri vardır. Onun kendi geliştirmiş olduğu bir nota sistemi var. Müzisyen yani, çok iyi bir sanatçı. Ve hatıraları var. Osmanlı Devleti'nde 3. Ahmet Han'a danışmanlık yapmış ve kuzey politikasını yönlendirmeye çalışmıştır. Yani Rusya'ya karşı ve Doğu Avrupa ülkelerine karşı olan politikalarında. Biz Dimitri Kantemir'in Osmanlı hükümdarına yön vermeye çalıştığını görüyoruz.
Hocam kim nereden gelmiş?
Kendisini Cengiz Han soyundan kabul ediyor. Yani Türklerle akraba bir kişi Dimitri Kantemir. Osmanlı Devleti'ni de çok seviyor ve gerçekten Doğu Avrupa ile Kuzey Karadeniz ile olan münasebetlerde köprü vazifesi görecek bir isim. Bugün dahi üzerine ortak çalışmalar, kültürel etkinlikler yapmamız gereken bir isim diye düşünüyorum. Dimitri Kantemir'in düşüncesinde Doğu Avrupa milletlerinin tamamı Türklerle akrabadır ve bu öze dönüş gerekmektedir. Neden böyle söylüyor? Çünkü o kendisi Cengiz Han'ın Altınorda Devleti'nin bir torunu olarak görüyor kendisini. Böyle baktığını da ifade ediyor. Gerçekten de Dimitri Kantemir'in bilinmesi gereken bir insan olduğunu belirtelim. Lale Devri tarihi açısından, Osmanlı Devleti'nin 17. ve 18. yüzyılındaki politikalar açısından çok önemli bir isim. Ki Rus Çarlığı'nın da ortaya çıkıp zirveye doğru koştuğu bir dönem bu
Evet
dönem.
hocam,
Deli
kesinlikle.
Petro'nun hüküm sürdüğü bir dönemde Dimitri Kantemir'in Osmanlı'ya sığınmış olması ve Osmanlı Devleti'ni Petro'ya karşı bilgilendiriyor olması çok önem taşıyor. Ki 1711 yılındaki Prut Savaşı'nı daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Prut Savaşı'nda Petro'nun eşi Katerina ile Baltacı'nın haberleşmelerini, görüşmelerini biliyoruz. Baltacı Mehmet Paşa kesin bir zafer kazanmıştır aslında Prut'ta. Ve Doğu Karadeniz'in, Kuzey Doğu Avrupa'nın tamamının Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak hayatiyetini sürdürmesinde Prut zaferi çok önemlidir. Pasarofça Anlaşması da Osmanlı Devleti'nin aslında artı eksi yönüyle baktığımızda artı yönleri de olan bir anlaşmadır. Kayıp yönleri de vardır. Yani ben bu anlaşmayı Avusturya'yı bir kale bölgesi olarak düşünecek olursak, Viyana'nın Türklerin eline geçip geçmemesinin kararının verildiği anlaşma olarak değerlendiriyorum. Yani Avusturya meselesi o kadar önemlidir ki reform hareketlerinden bu yana Avrupa'da meydana gelen ikilem içerisinde Avusturya ilk kez kendisine özgü bir yol çizmeyi başarmıştır. Pasarofça'nın böyle bir anlamı var ve Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında bir kale kol gibi varlığını bugün dahi sürdürmektedir. Onu da belirtelim. Avrupa Türkiye'ye bir mesaj verecekse dikkat ediyorsanız bugün dahi Avrupa üzerinde değil de daha çok Avusturya üzerinden verir. Yani neden? Çünkü Avusturya'nın böyle bir anlamı var, tarihi derinliği var ve Türkiye ile komşu ilişkilerini 300 yıl, 500 yıl önceye kadar götüren bir geçmişi var.
Güre hocam şimdi 2 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Bir dakikasını dinleyicilerimizden gelen mesajları ayıralım. Ben yalnızca şunu sorayım size. Yetişmeyecek, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Kısmetse ve nasipse. Patron Halil kim hocam?
Patronu Halil adından da anlaşıldığı gibi bir esnaf olarak kendisi biliniyor. Ancak tabii ağırlığı olan, esnaf üzerinde etkisi olan askeri o anlamda da bağlantıları olan bir kişi. Bir lider karakterine sahip olduğu da anlaşılıyor. Esnafın içerisinde memnuniyetsizliği öne çıkanların öncüsü, lideri ve esnaf ayaklanması şeklinde başlayan isyan askeri anlamda da destek bularak Osmanlı hükümdarını ve aynı zamanda sadrazamını alaşağı edecek bir sonuç ortaya koymuştur. Sosyal bir patlama ile isyanın gerçekleştiğini biliyoruz. Siyasi olarak da tahriklerinin olduğunu belirtelim. O çünkü o dönemde de az önce de ifade ettiğim gibi Osmanlı'daki yenileşme hareketlerini istemeyen, üst düzey çalışmalar yapan konsolos gibi, sefir gibi yapılarda İstanbul'da bulunuyordu.
Bunu da vurgulamak lazım.
Bunu da özellikle belirtelim. O konuyu ayrıca detaylı bir şekilde de konuşmak gerekir. Sefaretnameler ile ilgili ayrıca konuşmak gerekiyor.
Hocam bunu not alalım. Evet, evet. Unutmayalım. Sefaretnameler. Güle hocam, şairin elimde isyan esnasında çatılarda gezerken düşüp yaşamını yitiriyor. Evet.
Tabii toplumsal psikoloji böyle bir şey. Yani kim haklı kim haksız artık orada tespit edilemez hale geliyor. İstanbul'un asayişinin ve tahrip olmuş halinin bu dönemde de artık sağlanamadığını görüyoruz.
İsyanın nasıl devam ettiğini, işlediğini, ne şekilde başladığını, yani isyanın bizzat kendisini önümüzdeki hafta ancak konuşabileceğiz. Güre hocamızla buradaki tarihsel kaynaklarımız nedir onu soracağız. Ancak bugün zamanımız kalmadı değerli dinleyicilerimiz. Hollanda'dan hocam Mustafa Özcamuzcu aramış. 45 senedir, 45 yıldır Hollanda'dayım diyor. Bugün Lare Devri'ni konuşuyorsunuz. Ben sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum. Hollanda-Belçika sınırında bir hediyelik eşya dükkanında laleleri gördüm. Satıcı gelip bir şey ister misiniz demiş Sayın Mustafa Özcamuzcu adlı dinleyicimize. Ben de laleleri çok beğendiğimi söyledim. Biz onlara eskiden Türk derdik ama zaman içinde tulip denir oldu demiş satıcı. Çok duygulandım, bunu paylaşmak istedim demiş. Program için teşekkür ediyor, bizi buralarda yalnız bırakmayın diyor Mustafa Özcamuzcu.
Hocam, evet, evet. Lale Devri'nin bu ismiyle ilgili ben hemen de bir açıklama yapayım. Edirne Lale Devri'nden önce Osmanlı'nın başkenti olarak kullanılıyordu ve artık İstanbul'un evet. görüntüsü bozulmuştu.
Hocam kitabımızda Sayın Mustafa Özcamuzcu'ya yolluyoruz. Osmanlı'nın sosyokültürel ve iktisadi yapısı Mübaat Kütükoğlu'nun kaleme aldı. Sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli aramış, selamlarını yollamış bize, saygılarını yollamış. Sağ olsunlar Güre Hocam.
Biz de selam gönderiyoruz. Mustafa Bey'e hayırlı olsun diyoruz. Aydın Küpeli Bey'e de çok selamlarımızı iletiyoruz.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, var olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz bitirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.